Spor daima. Spor daima.
Endüstriyel futbolun ve sporun yeni aktörleri, taraftar müşteriler. Taraftar tribünde aynı duygu durumunu hissedebilen tek vücut kitlenin adı. Bu coşkulu kalabalıklar ilhamını takımlarına olan inanç, sevgi ve bağlılıklarından alır. İster tribünde ister televizyonları başında olsun kulüplerine her şartta destek verir. Hissettikleri aidiyet duygusu genellikle tartışmaya kapalıdır. Özetle taraftar kimi zaman içinden çıkılmaz sorunların öznesi haline gelse bile futbol ve spor dünyasının arka planındaki en büyük güçtür. Ancak taraftar kavramı günümüzün endüstriyel futbolunda artık bambaşka bir kimliğe de bürünmüş durumda. Herhangi bir taraftarın kendine ait hissettiği kulübün maçlarını izleyebilmek için bütçesinden hatırı sayılır rakamlar ayırması bunun en büyük kanıtı. Dolayısıyla taraftar dediğiniz kişiler günümüzde artık gerçek anlamda müşteri konumunda. Çünkü kombine kartlar veya şifre çözücülerle maç izlemeye çalışan milyonlarca taraftar var. Üstelik bu yeni profilin aynı zamanda toplumun orta ve orta üst gelir grubuna ait izleyici kitlesinden oluştuğunu söylemek de mümkün. Elbette bu yeni jenerasyonun günümüzdeki karşılığını anlayabilmek, endüstriyel futbolun özelliklerini ve geçirdiği süreci hatırlatmakla mümkün. Bu manada zaman içinde değişen üç önemli faktöre özellikle dikkat çekmemiz gerekiyor. Bunlar seyirci profili, gelir kaynaklarının yapısı ve taraftarın davranış biçimlerindeki değişimler olarak tanımlanabilir. Taraftar kuşkusuz futbol takımlarının da en büyük gelir kaynağı. Doğal olarak hiçbir kulüp bu kadar değerli bir kaynağı kaybetmek istemiyor. Bu yüzden kulüp yönetimleri çağa uygun yeni yapılanmalarla meşgul. Zaten endüstriyel futbolun asıl hedefi tam da bununla ilgili. Dolayısıyla her kulüp sponsorluk, mağazacılık ve naklen yayın gelirleri gibi yeni yeni gelir yaratma yöntemlerinde mutlak başarıyı hedefliyor. Son dönemde yapılan araştırmalara göre dünyanın en zengin kulüplerinin toplam gelirleri içinde bu tür faaliyetlerinin payı %75, yani 4'te 3 gibi inanılmaz orana ulaşmış durumda. Örneğin dünyaca ünlü İspanyol ekip Barcelona'nın 2021 yılı toplam gelirinin 715 milyon avro olduğu düşünülürse bu konu zihinlerde daha da anlaşılır hale gelebilir. Ve ortada bu denli yüksek bir para ve rant varsa eğer, bütün kulüpler aynı oranda aktif olmak zorunda. İşte bu yüzden taraftara daha çabuk ve daha kolay ulaşmak son derece önemli. Aslında en kritik ayrıntı, taraftara ne kadar çok ürün satılabiliriz sorusuna verecek cevapta gizli. Ancak farklı kulüplerle yaşanacak kaçınılmaz rekabet ortamı da asla unutulmamalı. Bu noktada gelir getiren çalışmaları herkesten önce yapabilme becerisi, sportif başarıları elde etmenin de zaman zaman önüne geçen bir yol. Endüstriyel futbol finans açısından güçlü, bunu biliyoruz. Fakat klasik izleyiciye de seslenebilmesi ve o seyirciyi tribünlerde daha olmadı ekran başında tutması gerekiyor. Çünkü bu durum aynı zamanda bütün müşterilerin elde tutulabilmesi anlamına da geliyor. İşin bu kısmında doğrusu az da olsa bir sekteye uğramışlık var. Örneğin Avrupa'nın en önemli liglerinden bazılarında küçük çaplı da olsa izleyici kaybı yavaş yavaş gündeme geliyor. Buna rağmen Almanya ve İspanya gibi ülkeler izleyici potansiyellerini hala koruyorlar. Sonuç olarak günümüz futbolunda taraftar artık aynı zamanda dakikalardır anlattığımız gibi bir de müşteri. Hafta içinde, üstelik salgın döneminde Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada 400 milyon takipçiye ulaşan ilk insan olarak tarihe geçişi, taraftar kavramının zaman içindeki değişimine de güzel ve farklı bir örnek. İşte futbolla ilgili, sporla ilgili taraftar müşteri program serimizin son bölümünde konuklarımız da tam karşınızda. Az sonra onlarlayız. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Canlı yayında az önce okuduğumuz metin şu anda telefon hattımızda da olan sevgili Özkan Pekesen'e aitti. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama çok kısa olarak yine hatırlatacağım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Nuri Göktaş, telefon hattımızda sporcu, spor araştırma ve yorumcusu, programımızın daimi konuğu Özkan Pekesen ve programımızın bir diğer konuğu da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümünden ve aynı zamanda her programda vurgulamaya çalıştığım gibi ülkemizde sayıları iki elin parmaklarına ulaşan spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Ören. Şimdi öncelikle Özkan'a bir merhaba diyeceğim. Özkan'ın yazdığı metinden ekleyeceklerini soracağım ve benim de Özkan'a soracağım bazı başlıklar olacak. Sevgili Özkan Pekesen merhaba.
Merhaba, teşekkür ederim.
Nasılsın, ne var ne yok Özkan'cığım?
İyiyim, gayet iyiyim, her zamanki gibi. Gayet iyiyim, çok
evet,
teşekkür
ederim. Sesin de gayet güzel, dinç geliyor. Bazen zaman zaman sevgili dinleyiciler, telefon hattımızda da bir takım kopukluklar olabiliyordu geçtiğimiz programlarda. Bunu tüm dünyanın yaşadığı işte soğuk hava koşullarıyla da ilintilendirebilirsiniz. Bunun için de hemen önlemlerimizi aldık biliyorsunuz. Ama yine özürümüzü de dileyelim geçtiğimiz haftalardaki küçük aksaklıklar için. Özkan'cığım, derli toplu bir metin. Artık birkaç programdır süren bu serinin de toparlayan son programı bu. O yüzden daha nokta vuruşları yapalım ve bu programı sen, Ahmet Hoca'nın değerli katkılarıyla bu haftalık bitirelim. Haftaya başka bir isim, olay ya da konukla devam edeceğiz. Söz sende Özkan'cığım.
Şimdi metinden de anlatmaya çalıştığım gibi bir dünya genelinde bir perspektif, yani bir bakış açısı getirmeye çalıştım. Ama biraz bu konuyu anlayabilmek için kendi evimizi, yani kendi ülkemizde neler olduğunu çok kısa bir söyleyeyim ki bu müşteri konumuna bu seyirci bu taraftan nasıl geldi? Bu biraz da kaçınılmazdı. Çünkü eskiden gittiğiniz herhangi bir maçı hatırlarsanız, mesela çocukluğunuzdan ciddi sıralar olur. O sıralar bozulur. İşte turnikeler, girişler, çıkışlar son derece büyük bir sorun hale gelirdi. Ama bence futbolu yönetenler, yani bu işin en üst seviyesinde duran kişiler bu arz ve talep ortamında çok ciddi bir tutku gördüler. Bu tutku yönlendirilebilirdi. Bu tutkuya sahip insanların o kadar çok farklı gereksinimleri vardı ki, dışarıdaki yiyeceklerden tutun, üzerlerine giymeye çalıştıkları ya da kendini ifade etmeye çalıştıkları taraftar olarak işte bayraklarını düşünün, aklınıza ne geliyorsa bunlar çok rahat bir endüstriye dönüştürülebilirdi. Günümüzde CEO'luğa kadar gelen ve bütün bu kulüplerin işte bir şekilde şekillendirilmesi için çalışan insanlar çok farklı şeyler gördüler. Yani departmanlar. Bunların hepsi bir ticari boyuta indirgenebilir ve dolayısıyla çok büyük bir kazanca doğru yol gidebilirdi. İşte o gittiğimiz maçlar, hatırlarsanız, çok büyük bir sevgi ortamı, fedakarlık, işte yenilsen de yensen de taraftarın seninle, yağmurda çamurda anlayışı artık bir şekilde değişti. Stadlara girişler, çıkışlar, oturduğumuz koltuklar, işte yemek ihtiyaçlarımız, işte çok sevdiğimiz oyuncuların formasına kadar giden çok çeşitli bir şey, departman bir şekilde paraya dönüştürüldü.
Ki bununla ilgili hemen araya kısaca gireceğim, sen devam et, ki bununla ilgili yaşanan trajik olayları da biz geride kalan haftalarda konuştuk. Bunlar da aslında işin tırnak içinde daha steril olabilmesini hızlandırdı, tetiklendirdi, değil mi? İşte Hazel faciasını konuştuk, İngiltere'de olanları konuştuk. Bunlar da yeni yapıyı çok hızlandırdı.
Zaten işte bütün bu olan olaylar o tutkuya sahip insanların, yani futbol severlerin bir şekilde gerçekten o haz aldıkları şeyi izleyebilmeleri adına bir disipline alınması gerekiyordu. Bunlar o yöndeki çalışmalardı ama bir şekilde daha da fazla, yani çok büyük bir tutku görüldüğü için orada çok daha hem güvenli hem daha keyifli tam bir karnaval havasına dönebilmesi için oturup uzun uzun düşünüldü. Düşünüldükten sonra da işte bir takım kararlar en başta başladığımız gibi stat güvenliklerinden başlayarak birbirine eklenen zincirin halkaları gibi bir şekilde yan yana geldiler ve bu günümüzün futboluna dönüştü. İşte metinde de belirttiğim gibi bakın pandemi koşullarına rağmen böyle bir sıkıntılı bir dönem rağmen Barcelona'nın yıllık gelirinin 715 milyon euro olduğundan bahsediyoruz. Onu işte Real Madrid daha doğrusu İtalyan ve Alman takımları takip ediyor. Yani halen öyle bir tutku var ki bu tutkunun çok ciddi anlamda bir şekilde de paraya da dönüştürülmesi gerekiyor kulüpler adına. Hı hı. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin 12 takımla oynanması söz konusu ya da Dünya Kupası'nın 2 senede bir tekrar edilmesi söz konusu. Bir taraftan da bütün bunlar şekillenirken sürekli olarak metinde de belirttiğim gibi yeni yapılanmalardan bahsediliyor. Yani halen içinde bulunduğumuz konumun bile bu tutkuyu yeterince yönlendirilebilecek çok daha farklı alanları olduğunu düşünen, bu işe kafa yoran yani birçok insan var.
Özellikle ne gibi mesela farklı alanlar derken Özkan, daha artık ne kaldı geride?
İşte şu var mesela, diyorlar ki Şampiyonlar Ligi'nde belli statüye ulaşmış, işte bu bahsettiğim parasal kaynakları elde etmiş kulüplerin sanki dünyanın farklı biraz daha dışarıda bırakılarak televizyon yayın gelirleri de düşünerek 12'li bir şeyle kümede oynanması gerekir diyorlar. Ya da şey en son mesela 2 gün önce şöyle bir şey tartışıldı. Tıpkı Amerika'daki Rose Bowl gibi, yani şöyle söyleyeyim daha da basit indirgersem. Yani yarı finale kadar geldikten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar ondan sonraki maçlarını belirlenecek bir şeyde tek maç üzerinden oynanması söz konusu şimdi. Yani hiç durmadan bu statülerde bir takım değişimlere gidiliyor. Hı hı. Tek amaç o oradaki işte o pasta payını ya da gelirleri çok daha fazla hale getirmek. Ya da Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi gibi bir şeyden bahsetti Infantino. Yani FIFA yetkilisi. Hı hı. Hiç durmadan şu anda bunlar hayata geçmedi ama sürekli olarak tartışılıyor.
Yani bir kulaklara kar suyu kaçırılıyor diyorsun. O zaman bir virgül koyalım. Hocam da hatta oradan devam edelim. Sen de yine arada katkı ver sevgili Özkan. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ olun, var olun hocam. Özkan'ın metnini dinledin sen de yayında. Özkan'ın yorumlarını dinledin. Şimdi sana iki sorum var. Yani birbiriyle ilintili gibi görünen iki sorum var. Sen bir sosyolog olarak bütün bu değişimlerin neresindesin? Analizlerinle. İki, bir spor sever olarak bütün bu değişimlerin duygusal olarak neresindesin?
Gayet iyi bir yerden yakaladınız.
Ters köşe bir soru oldu ama sen de antrenmanlısındır bunlar hocam.
Şimdi şöyle söylemenin söylemek isterim. Aslında bu bütün bu söyledikleriniz benim çok uzun yıllardır tartıştığım şeyler. Hı hı. Yani mesela bu müşterileşme meselesiyle ilgili şöyle söyleyeyim size. 2008 yılında bir iletişim dergisi vardı Gazi Üniversitesi'nin. Oraya ben futbol değil iş, endüstriyel futbol diye bir makale yazmıştım. Hı hı. 2008. Yani 14-15 yıl oldu.
Evet.
Şimdi düşündüğünüzde pek çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Ve burada özellikle karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Şimdi Özkan Bey gayet güzel sordu ve olası gelişmeler bunlar. Ben de onlara katılıyorum sonuna kadar. Hı hı. Ama bütün bunlar değişmesi beraberinde değişmemesi meselesini de getirmek durumunda.
Hocam yani, burada biraz ses gitti geldi, bir yansıma yaptı, akroşman yaptı. Bir son cümleni bir daha almanı söylemeni rica edeceğim.
Yani bazı şeyler değişmemeli. Yani her şeyi değiştiremeyiz hayatımızda. İnsan denilen varlık sonuç itibariyle sürekli olarak bir gelip gitme oluyor sanki seste.
Biz seni duyabiliyoruz şu anda hocam.
Ha, duyuyor musunuz?
Evet, gayet sağlıklı duyuyoruz.
Peki o zaman şöyle söyleyeyim, yani bu kadar büyük değişimler beraberinde aslında sizin de sorduğunuz soruyla çok yakından bağlantılı bir şey getiriyor bir sporsal olarak. Hı hı. Söz konusu değişimler aslında futbolun ruhu dediğimiz, yani bize o oyunun güzelliğini geçiren ruh halini ortadan kaldırmaya doğru gidiyor.
Evet. Kesin yani, bu kesin evet. Ya da biz eskiler hani yarım asrı devirmişler biraz daha duygusal bakıyoruz, onu da bilemiyorum.
Yani daha duygusal bakıyoruz doğru ama öbür taraftan şöyle bakalım. Şimdi her şeyi biz makineye indirgediğimizde, çünkü adeta futbol makineye indirgenmiş vaziyette. Hatta geçen hafta da o vurguyu yaptım. Yani şu anda hem futbol sever açısından hem de futbolcular açısından şöyle bir düşünelim. Yani oynayan futbolcuların oynadığı maç sayılarını şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Bizim izlediğimiz maç sayılarını gözümüzün önüne getirelim. Yani her şey bu kadar çoğalmaya başladığında ister istemez. Yani evimizde mesela bizim evde çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Eşim benim ve oğlumun maç seyretmesine şikayetçi. Çok maç seyrediyorsun.
Evet. Genellikle evet, her evde yaşanan bir diyalog bu. Evet. Yani,
çok çok net bir örneği veriyorum. Ve bu sadece burada kalmıyor. Gayet iyi biliyorsunuz ki mesela maç saatleriyle ilgili geçen hafta ondan önceki hafta konuştuğumuzda özellikle İngiltere'de akşam saatlerinde oynanan karşılaşmalarda işlerin düşmesi meselesi var. Benzer durum bizim ülkemiz için de geçerli. Yani özellikle işte üç büyüklerin birbirleriyle oynadıkları karşılaşmaları düşündüğünüzde o saatlerde başka alanlarda iş yapılma oranı düşmeye başlıyor.
Çok enteresan yani, bir sosyolojik veriyi bizimle paylaşıyorsun şu anda.
Tabii şimdi böyle baktığınızda söz konusu alan tamam bir taraftan futboldaki para giderek büyüyor, giderek artıyor ama diğer alanlar, hayatın diğer alanlarına baktığınız zaman orayı futbol daha fazla doldurmaya da başlıyor.
Evet.
Ve bütün bunları bir arada düşündüğünüzde aslında siz neredesiniz derseniz ben futbolun yanında olmak isterim. Yani bütün bu ekonomik gelişmelerin yanında olmak istesek de istemesek de buna karşı duramayız. Ama biraz da futbolu savunmak zorundayız gibi geliyor bana.
Futbolun ve o insanın yanında olmak değil mi? Hocam şimdi evet. Sen bu cümleleri kurarken iki cümle kurayım ben de sen yine devam et. Rahmet olsun babam çok futbolla ilgili bir isimdi. Son yıllarında artık bütün futbol maçlarını izlerdi böyle 70 yaş bandındaydı. Ben de biraz daha genç bir adamdım daha toy bir adamdım. Tatlı tatlı aramızda da bir hukukta olduğu için takılırdım babama. Ya artık amatör ligler yayınlansa televizyonda onları izleyeceksin derdim. Sonra şimdi son 2-3 yılıma bakıyorum ben babama benzemeye başladım yani. Hangi kanalda hangi maç var onları izleyen eğer işim gücüm yoksa onları izleyen bir adam olmaya başladım. Evet, yani
ama şöyle bir şey vardır gayet iyi biliyorsunuz ki kişi kim olursa olsun nereye gelir hangi eğitim seviyesinden geçerse geçsin sonuç itibariyle kızsa annesine oğlansa babasına benzemesi kaçınılmaz bir durum yani bir şekilde çekeceksiniz yani.
Kadir-i mutlak bu değil mi hocam yani
tabii,
mutlak
tabii,
olan
böyle,
bu.
Böyle bir süreç bu. Ve tabii ki belli bir yaştan sonra daha da keyif vermeye de başlıyor. Şimdi bir de bu tarafı da var.
Doğru.
Bunu unutmamak lazım.
Doğru.
Yani keşke fırsatımız olsa da daha fazla canlı canlı maç izleyebilsek. O işin o tarafı çok daha keyifli.
Bu tribünden konuda, diyorsun değil mi? Tribünden diyorsun. Yani
tabii tribünden diyorum.
Tabii.
Mesela benim en büyük hayıflandığım noktalardan bir tanesi odur. Mesela Avrupa'da o seyrettiğimiz üst düzey karşılaşmalarda yaşı belli bir yaşın üstünde olan kadınları, erkekleri gördüğümüzde açıkçası hayıflanmıyor değilim. Yani tabii. Keşke bizim ülkemizdeki yaşlılarımız da bunu bu şansı elde edebilse. Ya da mesela bu kadar çok ekonomik anlamda bu işin peşinde giden kulüpler bu insanlara da kapı ayrılacak bir takım hizmetler verseler.
Harika bir şey söylüyorsun. Yani onlara bir kota koysa değil mi? Bir tabii, alan
tabii
belirlese,
yani,
pozitif manada
kadar,
dahil
ne
etse.
Ne kadar güzel bir şey olurdu. Yani belli bir yaşın üstündeki insanları işte Beşiktaş tribünde, Galatasaray tribünde, Fenerbahçe, Trabzonspor takım fark etmez.
Tabii.
Yani belli aralıklarla yılda bir defa ağırlıklarınızı düşünün. Bu onların hayatında ne kadar büyük bir iz bırakır. Aynı şekilde geriden gelen insanlar açısından da taraftarlar açısından da çok büyük bir katkı koyacaktır.
Çok doğru bir şey söylüyorsun. Evet. Sen şimdi bu cümleleri kurarken böyle sembol olmuş hani Trabzon tribünlerinde yıllardır gidip gelen böyle yaşlı bir çift benim gözümün önüne geldi.
Evet.
Fenerbahçe tribünlerinde böyle bir çift gözümün önünde geldi. Yani bu örneklerin çok daha çoğalması gerekiyor aslında. Ama işte 4 haftadır 5 haftadır konuşuyoruz. Galiba bir noktadan sonra her şey tüketim odaklı, para odaklı gibi oluyor. Biz de buna dikkat çekiyoruz aslında.
Tam da aslında bu çünkü bu istesek de istemesek de var olan gerçeklik. Yani bütün bu konuştuklarımız sadece futbolla alakalı değil.
Tabii.
Yani bu tribünlerin yeniden düzenlenmesi, bütün bu tüketim kimlik meseleleri aslında 1980'ler sonrasında dünyanın yaşadığı dönüşümün tüm alanlarda olduğu gibi futbol sahalarına da spor sahalarına da sirayet etmesinden başka bir şeyden bahsetmiyoruz.
Evet. Büyük bir dalga var ve o dalga önüne geleni yıkıp geçiyor değil mi? Katıp götürüyor.
Yani başka bir şansımız yok Murat Bey. Yani öyle büyük bir dalga...
Peki hocam, başka bir şansımız yoksa mesela bu programları da yapmayalım mı?
Hayır canım, öyle yani şimdi tabii ki yapmak zorundayız. Çünkü bu
bir farkındalık yaratmalıyız değil mi?
Fark yaratmak. Yani tabii ki şöyle şansımız hala var. O konuda hala insanın olduğu her yerde umut da vardır. Beraberinde yapılabilecek hareketler de vardır. O yüzden insandan umudu kesemeyiz. Tabii. İnsandan umudu kesiyorsak zaten yani yaşamamamız gerekir ki böyle bir şey mümkün değil. Yani o rahmetli Sezai Karakoç'un unutulmaz şiirinde söylediği gibi, yani senden umudu kesmem çünkü diyor ya işte sen bir yaratan vardır. O bütün bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı.
Tabii, doğru. İstesek
de istemesek de.
Çok doğru. Peki hocam, son bir cümle ne alayım? Bir soluklan, Özkan'a döneceğim. Geçen hafta biz bu programda canlı yayında işte Afrika Uluslar Kupası'nı konuştuk. Medyanın tüm dünyada ilgisinin olmadığından söz ettik. Yayınlayan kanal yok dedik. Sonra bizim programımızın da belki küçük bir katkısı oldu. Final maçını TRT'miz yayınladı. TRT Spor'dan yayınladı. Ben de izledim. Sen de muhtemelen izlemişsindir bir spor sever olarak. Ne diyorsun Senegal'in tarihinde ilk defa şampiyon olmasına?
Yani açıkçası yani Senegal maçın başından sonuna kadar önde götüren, yani eğer Sadio Mane penaltı zaten daha önce atmış olsaydı maç çok önce bitecekti ama.
Perde erken kapanacaktı yani, diyorsun, evet.
Evet, yani çünkü karşı tarafta öyle bir Mısır'da öyle bir şey görmedik ve maçı anlatan spiker de sürekli olarak zaten o vurguyu yaptı. Evet. Yani Mısır'ın bütün maçları böyle bitti. Çok az gol atıldı. İşte maçlar üst üste.
Erdoğan Arıkan anlattı maçı. Evet. Ben Erdoğan Arıkan'ın anlatımından da çok keyif aldım. Hatta oğluma dedim ki ya 80'lerde bir Dünya Kupası izliyor gibi izledim. Yani o ruhu, o ritmi verdi bize diye. Çok evet, aslında evet. Az rastlıyoruz artık canlı yayınlarda spikerlerin bu kadar başarılı olaya dahil olmalarını yani, az rastlıyoruz.
Kesinlikle haklısınız ve bence çok iyi de oldu yani bu maçın verilmiş olması.
Evet.
Çünkü bunları da göstermek durumundayız. Yani geçen hafta da bunu konuştuk. Hı-hı. Bunlar da olmalı. Bunlar da
hocam bir de hani bir sosyolojik, psikolojik bir tabir var ya, hiçbir şey hayat kadar kurgusal olamıyor. Yani hiçbir kurgu hayatın kurgusunun önüne geçemiyor diye. Mane penaltıyı kaçırıyor. Birden her şey tepe taklak oluyor ama son penaltıyı golü çevirerek tekrar. Yani bunu bir kurgulasan olacak bir şey değil, değil mi? Çok enteresan.
Olmaz. Kesinlikle olmaz.
Hocam bir soluklan, sen hemen Özkan'a döneyim. Özkan'cığım, hocam da dolu dolu anlattı. Sen neresinden dahil olup devam etmek istersin? Bu rüzgarı tersine çeviremeyeceğimizi herhalde kabulleniyoruz artık ama hocamın da dediği gibi bir takım önerilerle daha katlanılabilir noktaya getirebileceğiz galiba taraftar müşteri gerçekliğini.
Şimdi bence bir değişim var, bu pek de iyi bir yönde değil. Taraftar tabii ki bir müşteri değildir. Yani taraftardır adı üstünde ama müşteriye dönüşmeye başlamıştır. Zaten konumuz da buydu. Hı hı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de bence futbolun değişimi. Hı hı. Yani çok makinalaşmış bir oyun izliyoruz. Hı hı. Ciddi anlamda kilitleniyor. İki tarafta karşılıklı. O Senegal maçında da aynı şeyi gördük zaten. Hı hı. Senegal çok daha diriydi. Mısır belli oranda onu kapatabildi ama ortaya gerçek anlamda böyle çok keyifli bir mücadele çıkmıyor. Bu Avrupa'nın diğer maçları içinde hep aynı isimleri seyretmek zorunda kalıyoruz. İşte Ronaldo bir şey yapacak da, Messi bir şey yapacak da vesaire. Dolayısıyla bu antrenman programlarından tutun bütün diğer şıklara kadar giden bir şey, ciddi anlamda bir şey var. Bir savaş var. Daha önceki futbol, yani bizim gençliğimizdeki futbolda falan daha çok bireysel yetenekler çok üst plandaydı. Hı hı. Daha estetik bir oyun vardı. Bu antrenman programlarının ya da şu anki futbol algısının oyunun biraz estetik olarak geriye çektiğini gördüğüm için seyirci de bunun farkında. Yani bugün Maradona'lı bir Arjantin'i veyahut da işte farklı şeyleri, takımları hatırladığımız zaman, bir dönemin Real Madrid'ini, Van Basten'li Milan'ını falan hatırladığımız zaman sanki daha estetik bir oyun vardı. Oysa şimdi hiç kimseye nefes aldırmıyor. Bence futbolu yönetenler şunu da düşünmeliler. Yani bir tablo gibi düşünün. Tamam, o tamam, o bir foto, bir resim olabilir ama biraz daha estetik olması.
Özkan gel bir kampanya başlatalım. Şu ofsaytı kaldıralım artık ya.
Olacak.
Bak Ahmet Hoşan nasıl gülüyor.
Olur Murat abi. Dolayısıyla şeyi söylemeye çalışacağım.
Ne diyorsun yani sen oyuncular... bu benim önerimi hiç ciddiye almadın. Pas geçme, ne diyorsun? Kalsın mı, devam mı etsin?
Valla ofsayt kalkarsa bana göre futbol ortadan kalkar. Çünkü şey var, o futbol temelde şudur yani, bir planınız vardır. Karşı tarafın da bir planı vardır. O saha içerisinde birbirinizi alt etmeye kalkarsınız. Ama bazı noktalar kırmızı ışık gibi durmanız gerekir. Eğer çok zekiyseniz zaten o kurala rağmen siz orayı aşarsınız ki o zaman bambaşka, biraz önce söylediğim...
Fakat böyle Özkan'cığım çok doğru söylüyorsun. Ben de hani esprili bir soru sordum ama bu kadar böyle var çizgileri, yok milim işte kaşının bir milim önde oldu, topu şöyleydi. Yani bu da işin ruhunu öldüren bir şey değil mi?
Kesinlikle.
Sen cevapla, Ahmet Hocam'a da soracağım aynı soruyu.
Kısaca söyleyeyim o zaman, Ahmet Hocam'a vereyim cümleyi. Yani var ya da farklı uygulamalar, tamam en doğru karar için bir etken olabilir ama bence futbolun ruhuna ciddi yaralar açtılar. Yani çok bariz pozisyonlar, hani İngiltere'nin işte efendim 66'da...
Tabii gol mü değil mi, değil mi? O
gol mü değil mi gibi tartışmaların dışında çok buna rağmen şeydi yani. Futbolun biraz özü kayboldu gibi. İşte mesela şöyle bir şey yaşıyorsunuz, hemen son cümle.
Son 30 saniye.
Bir anlamda seviniyorsunuz, pat bir haber geliyor, diyorlar ki gol değil. Oyuncunun yeniden oyuna katılımı çok da kolay değil o anda.
Ahmet Hocam sen ne diyorsun? Böyle çok içten içten güldün bu öneriye. Komik mi geldi, aklın mı yattı, nereden bakıyorsun?
Yok, zaman zaman bu öneriler geliyor ya. Bazen
evet.
Siyasetçi.
Evet.
yok ya, ofsayt mutlaka, bence de Özkan Bey'e ben de katılıyorum. Yani bu oyunun en önemli noktalarından bir tanesi ofsayttır. Ve o mutlak surette olmalı. Hatta ben bu oyuncu değişiklikleri konusunda bile yani bu kadar fazla bulduğumu söylemek isterim. Yani bir takım yani 5'e çıkartılması bile bence, ya bazen ben biraz daha klasik bakıyorum, onu söyleyeyim. Bu VAR konusunda da ben VAR'ın belli noktalarda evet, ama belli noktaları aştığı andan itibaren de oyunun ruhuna çok fazla müdahil olduğu kanaatindeyim. Yani insani hataların ortadan kaldırdığımız anda oyun daha keyifli hale dönüşmüyor.
Çok katılıyorum. Yani dün yine bir Türkiye Kupası'nda bir maç izledik. Son penaltıyı kaleci kurtardı. Hani kurtardığında aslında turu geçtikleri kesin ama kaleci sevinemiyor. Eli kulağında, bakalım VAR'dan ne geliyor. Yani bu futbolda bu değil be hocam.
Yok, bence de değil. Kesinlikle haklısınız. Yani yani gol sevinciniz ortadan kalktı. Yani gole sevinemiyorsunuz. Evet. Düşünsenize, gol mü değil mi bekliyorsunuz. Yani karar verilecek. Ya bu gerçekten o Özkan Bey'in az önce söylediği o makinalaşma meselesinin bu kadar artması demek futbolun güzel bir oyun olmaktan çıkması anlamına da geliyor bence.
Evet, çok doğru söylüyorsun. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Haftaya yine bir başka konuyla devam edeceğiz.
Tamam, sağ ol, var ol.
Özkan'cığım sana da bir 90 saniye veriyorum toparlamak için, yeni önerilerde bulunmak için. Nasıl kullanmak istersen söz sende.
Şimdi biraz önce söylediğiniz bu Ersin'in durumu akşam Beşiktaş maçında. Hı. Yani tam da bahsettiğimiz şeye çok güzel bir örnek. İyi yakalamışsın yani onu abi. Şimdi öyle bir oluyor ki şey var. Futbolda şu çok önemli, akışın sürekli aynı şekilde devam ettirmesini sağlamak. Mesela bir hakem için de aynı şeyi söylerim. Tabii. Oyunun akışını kesmiyorsa eğer iyi hakemdir.
İyi hakemdir değil mi?
Şimdi dolayısıyla Ersin oyunun akışına giremedi ki. Çünkü o şeyi bekledi. Bu maçı maç olmaktan bir anlamda tamamen çıkarıyor. Dolayısıyla futbol akıcılığı olduğu sürece, ve ben hep üzerinde özellikle durduğum konu budur, estetik olduğu sürece, gözlere hitap ettiği sürece ciddi anlamda çok daha fazla ilgi çekeceğinden söz edebiliriz. Oysa hep bu programın kalan bölümünde de söyledim ya, pardon geçtiğimiz bölümde. Hı hı. Yani sürekli bir şey var, bir kapanma söz konusu.
İşte, yani o işin estetiği gidiyor, çok daha fazla böyle bir taktiksel ve ticari bir boyuta doğru evriliyor. Hep vurguluyorsun. Toparla, kapanacağız çünkü, kapatıyorum.
Yani bunu demek istediğim, futbol sadece kapanmak değildir. Futbol bir şovdur. Biraz da bu işin estetiği vardır. O yönde farklı taktikler, teknikler ya da olaylar bir şekilde hayata geçirilirse çok daha izlenesi bir şey olur. Ben günümüz futbolunu tamam takip ediyoruz, seviyoruz ama hani bazı jenerasyonların çok daha iyi olduğunu düşünüyorum şimdikinden.
Tamam, onları da ilerleyen haftalarda yine farklı başlıklarla konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum Özkan.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'yı biz 2 yıl önce önerirken ve haftalardır yaparken hep ağırlıklı olarak futbolu kenarda bıraktık ve diğer amatör spor dallarını konuştuk. Yine öyle yapacağız. Bu son 4 hafta işte Heysel faciası olsun, diğer gerginlikler olsun, buradan farklı bir bakış açısıyla futbolu konuşalım istedik. Haftaya bambaşka bir spor dalıyla, bir isim olabilir, olay olabilir, gelişme olabilir, karşınızda olacağız. Sözümüzün yine arkasındayız. Sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Futbolun bu kadar fazla rol çaltmasına bu programda biz çok da izin vermeyeceğiz. Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Nuri Göktaş, telefon hattımızda programımızın daimi konuğu, sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem. Hepinize mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.